Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Erkam Radyo'dan merhaba. Dış politika gündeminin nabzını tutan, haftanın sıcak gelişmelerinin perde arkasını aralayan Dünya Gündemi programımıza hoş geldiniz. Bendeniz Beytullah Demircioğlu. Hepinizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Yeni bir dünya gündeminde daha birlikteyiz sevgili dinleyenler. Haftanın öne çıkan dış politika gündemini analiz etmeye çalıştığımız programımızda ağırlıklı olarak yine Orta Doğu eksenindeki gelişmeleri masaya yatıracağız. Suriye'deki gelişmeler, Türkiye-Rusya krizinde gelinen nokta, Rusya'nın Türkiye'nin iç dinamikleriyle oynamaya yönelik adımları, küresel ve bölgesel aktörlerin Doğu Akdeniz'deki enerji stratejileri, gündemde çokça tartışılan Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleştirilmesi noktasındaki gelinen nokta, program gündemimizde ele alacağımız konu başlıklarından bazıları olacak. Evet, dünya gündemini gündeminize taşıyan Dünya Gündemi programımız başlıyor.
Dünya Gündemi başlıyor.
Sevgili dinleyenler, yeniden merhaba. Orta Doğu'nun nereye sürüklendiği dünyanın gündemindeki soru. Yıllardır huzura, istikrara hasret bu kederli coğrafyanın sürüklendiği meçhul, bir müddettir dünya gündeminin en kritik sorusu olarak tartışılıyor. Şurası artık çok net. Suriye'deki kriz artık bir Suriye krizi değil. Irak'taki kavga artık Irak'ın bir iç meselesi değil. Kavga da, sınırları da çok daha büyük. Kavganın tarafları çok ama çok fazla. Doğusundan batısına neredeyse dünyanın bütün güç merkezleri, devletleri, örgütleri, enerji şirketleri var. Orta Doğu'yu kan gölüne döndüren bu kavganın tam ortasında. 1916'da Sykes-Picot Anlaşması ile Fransızlar ve İngilizler tarafından çizilen Orta Doğu haritasının artık hükmünün kalmadığını söylemek pek mümkün. Pek çok uluslararası analizde de bu gerçek dillendiriliyor zaten. Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiği vurgusu, klişesi sürekli dillendiriliyor da bu aşamadan sonra bu ülkelerin, hatta Orta Doğu'nun diğer ülkelerinin toprak bütünlüğünün korunabileceği ihtimali her geçen gün biraz daha zayıflıyor. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oldukça yerinde tespitiyle Orta Doğu'da at izi it izine karışmış durumda. Terör ve IŞİD herkesin dilinde. Ancak özellikle batılı emperyal devletlerin Suriye ve Irak'ın semalarında uçarak bomba yağdıran 25 farklı devletin terörle mücadele gibi bir önceliği var mı Allah aşkına? Öncelikler çok farklı. Bir tiyatro oyunu oynanıyor terörle mücadele kılıfı altında. Kimin kiminle iş tuttuğu, kimin kiminle müttefik, kiminle kanlı bıçaklı olduğu neredeyse günübirlik değiştiği bir kaotik ortamdan geçiyoruz. Orta Doğu'nun sınırları yeniden şekillendiriliyor velhasıl. Orta Doğu'nun geleceğinde rol almak için yoğun bir savaş veriliyor. Artık vekalet savaşları değil, bizzat sahadalar, küresel emperyalistler, bölgesel aktörler ve devletler. Sözüm ona, terörle mücadele için bölgeye bodoslamasına giren Rusya, zulümde, vahşette, Esed rejimiyle yarışıyor artık. Sözüm ona, adında İslam Cumhuriyeti yazan devlet, cuma hütbelerinde kadın çocuk demeden Müslümanları katleden Putin için muvaffakiyetler niyazında bulunuyor. Acaba bu coğrafyanın, İslam dünyasının gerçeği bu. Peki Orta Doğu'nun nereye doğru sürüklendiğine ilişkin neler söylenebilir? Uluslararası mahfillerde hangi senaryolardan bahsediliyor Orta Doğu'nun yakın ve uzak geleceğine ilişkin? Orta Doğu'da değişen dengelerde Amerika Birleşik Devletleri, Batı ve Rusya neye oynuyor? Orta Doğu'nun geçtiği bu kritik süreçte Türkiye'yi neler bekliyor? Türkiye-İsrail ilişkilerinde yeniden reel politik mi devreye giriyor? Türkiye hemen her konjonktürde arkasında durduğu, sahiplendiği Filistinlileri yüzüstü mü bırakıyor? Orta Doğu'daki bu büyük kavgada enerjinin etkisi nedir? Bunun gibi yığınla soru var Orta Doğu ve dünya gündemine ilişkin. Vaktimiz ölçüsünde bu sorulara cevap vermeye çalışacağız. Suriye eksenindeki gelişmelerle başlayalım. Dilerseniz sevgili dinleyenler, malum Rusya'nın DAEŞ ile mücadele bahanesiyle başlattığı askeri müdahale sonrası Suriye'de dengeler bir hayli değişmiş bulunuyor. DAEŞ yerine rejim muhalifi ılımlı tüm güçleri, hatta sivilleri hedef alan saldırılar ile Rusya, Esed rejimini aratmayan katliamlar gerçekleştiriyor. Rusya, DAEŞ'i ortadan kaldırmak için değil, bambaşka hesaplar için yağdırıyor bombaları Suriye halkı üzerine. O hesapların başında da Esed rejimini ayakta tutmak var. Tabii yine kendi bölgesel ve küresel hesapları için. Suriye krizinde sözüm ona farklı bloklarda gözüken ABD ise Rusya'nın bu katliamlarına sadece seyirci kalıyor. Uluslararası analizlerde Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın perde gerisinde Rus-Suriye'nin geleceği konusunda %80 oranında anlaştıkları tespitleri göz önünde alındığında ise Washington'un bu tepkisizliğini anlamlandırmak mümkün elbette. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Suriye siyasi diyalog sürecinin başlaması ve ülke genelinde ateşkes ilan edilmesini isteyen ve Cenevre bildirisi ile Viyana toplantılarında alınan kararları teyit eden karar tasarısı oy birliğiyle kabul edildi. Karara göre Birleşmiş Milletler Ocak ayı başında Esed rejimi ile müzakereye oturacak, muhaliflere davetiye gönderecek. Eş zamanlı olarak Birleşmiş Milletler ülkede ateşkes uygulaması için DAEŞ ve Nusra cephesi dışındaki rejim ve silahlı muhaliflerle görüşecek. Ocak ayından itibaren 6 aylık geçiş sürecinin sonunda yani Haziran 2016'da rejim ve muhalefetin karşılıklı rızasıyla tam yetkili geçiş hükümeti kurması gerekiyor. Bundan sonra yeni hükümet anayasa reformunu hazırlayacak. 12 ay sonra Haziran 2017'de de ülkede genel seçimler düzenlenecek. Esed'in siyasi geçiş sürecinde rol oynayıp oynamayacağına ilişkin herhangi bir madde yer almaması sebebiyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla Esed'in muhtemel gecikmelerle birlikte kağıt üzerinde de en az 2 yıllık zaman kazandığı dillendiriliyor. Muhalif grupların Esed'in 2 yıl daha iktidarda kalmasını kabullenmeleri pek mümkün gözükmüyor. Esed rejimine karşı silahlı mücadeleyi sürdüren grupların ateşkesi bozdukları gerekçesiyle terör örgütü listelerine dahil edilmesi tehlikesi de söz konusu tabii. Kararda ayrıca Ocak 2016'dan itibaren 18 ay içerisinde adil seçim düzenlenmesi de öngörülüyor. En geç Haziran 2017'de düzenlenmesi gereken genel seçimin ne derece adil olabileceği de tartışma konusu. Yarısı terör örgütü DAEŞ'in kontrolünde olan yaklaşık 4,5 milyon kişinin çevre ülkelere kaçtığı ve yine yaklaşık 8 milyon kişinin de ülke içinde yerinden edildiği bir ülkede adil bir seçimin yapılması mümkün görünmüyor. Oy verme işlemi en yoğun rejim kontrolündeki ve kendine yakın toplulukların bölgesinde yapılacak. Peki bu karar Suriye konusunun çözümü noktasında ne kadar umut vaat ediyor? Muhaliflerin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin son kararına ilişkin yaklaşımı ne? Suriye'de cephede son durum ne? Türkmen Dağı'nda zor günler geçiren Türkmenlerin yaşadıkları zorlukları Türkmen lider Samir Hafız Bey ile görüştük.
Samir Bey, hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk.
Malumunuz Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Suriye'de siyasi diyalog sürecinin başlaması ve ülke genelinde ateşkes ilan edilmesini isteyen Cenevre bildirisiyle Viyana toplantılarında alınan kararları da teyit eden karar tasarısının oy birliğiyle kabul edildi. Sizce bu karar Suriye konusunun çözümü noktasında ne kadar umut vaat ediyor? Birleşmiş Milletler kararını yine bu bağlamda Rusya'nın istediği doğrultusunda çıktığı söylenebilir mi?
Eğer çok iyi bakarsak Rusya'nın 30 Eylül'den bu yana yaptığı saldırılarla belli ki bu karardan önce ne kadar ilerleyebileceğini, ne kadar daha alan alabileceğini, rejim lehine bütün bu karara yakın olduğu gösteriyor. Yani alabildiği kadar bölgeleri temizlemek istiyor kendi çapında. Ve bunları bağlamak istiyor ki ileride öyle bir karar çıktığı zaman uygulamaya rejimin lehine alınmış oluyor. Rejimin lehine derken onun arkasındaki perdenin arkasında kendi lehine oluyor. Aynı zamanda bana kalırsa aynı zamanda İran'ı da uzaklaştırmış olup kendisi ne kadar bölge elde edebileceği bölgeleri de elinin altında tutmaya çalışıyor. Evet. Bunun tabii arkasında bir sürü A, B planları var.
Samir Bey, şimdi Rusya'nın iddia ettiği şey biz Suriye rejimiyle, Esed rejimiyle müttefik değiliz. Esed'in kalması noktasında ısrarımız yok diyor ama çok da anlaşılmıyor Rusya'nın Suriye bağlamında neye oynadığına ilişkin. Sizin tespitleriniz nedir? Suriye'de Rusya neye oynuyordur?
Şimdi Rusya 1950'lerden beri bütün istediği bu Akdeniz'e çok geniş bir bölge sahip olmak. Eskiden Tartus'un %5, %10 limanı sahipken şimdi Suriye'nin 180 kilometrelik deniz kenarına sahip oldu. Bütün askeri havaalanları da ele geçirdi. Ders ki yeter, Tuz şimdi bir anlaşma yaptı limanlarını büyütmeye ve geliştirmeye. Ceble'de de bir denizaltı üssü kuruluyor. Yani Rusya açıkçası bu bölgeye sahip oldu artık. Bu bölgede de aynı zamanda İran'ı da uzaklaştırmış oluyor ve kendisi bu bölgede yerleşiyor. Şimdi onun için bunun arkasındaki belli ki Rusya'nın amacı burada bir yeni bir oluşum. Onların için ister Beşar Esad olsun, ister başkası olsun, sembol önemli değil. Onlar bugün bakınız Suriye adına konuşan kimse yok. Suriye adına konuşan Rusya'dır. Lavrov Suriye'nin Dışişleri Bakanı gibi davranıyor. Askeri olarak Rusya'nın generalleri ortada. Onun için Suriye'nin ha Beşar olmuş veyahut olmamış ama bugün tabii Beşar öne koyuyorlar ki ileride bu görüşmelerin çatısını yükseltmek için onun karşılığında da kendileri onu uzaklaştıracakları zaman karşısında da Batı'dan bir şeyler isteyecekler tabii.
Evet. Samir Bey, şimdi Rusya'nın Suriye'deki pozisyonunu güçlendirdiğini ifade ediyorsunuz ki öyle. Bu noktada İran'ın rahatsızlığı söz konusu edilebilir mi? Bu anlamda İran'dan Rusya'nın Suriye'deki pozisyonuna ilişkin nasıl bir değerlendirme geliyor?
Bakın tabii bu kesinlikle bugün, hatta geçen gün bir demeç verdi Putin. Dedi ki biz bu Suriye girişimizle İran'ın ilerlemesini engelledik ve elinden aldık. Ve bakıyorsunuz ki bugün İran birazcık ilk defa verdiği ölüm haberlerini eskiden sakladıysa da şimdi generallerin 16 general kadar kaybetti ve de yüzlerce askerlerini ve yüzlerce de gönüllülerinin kaybettiğini gösteriyor. Yani İran'da ben de burada bir payım var derken, ama İran'da içeriden duyuyoruz ki yavaş yavaş o kadar büyük bir yer üzerinde kullanıldığını hissetti. Aslında İran burada çok büyük bir kaybı oldu ve gerçekten Humus'un kuzeyinden de Halep'e kadar bugün İran'ın askeri ne kadar savaşan bir elemanı varsa ama karar elinde değildir. O yüzden İran'ın bugün çok zayıfladığı gördük ve İran'ın hissettiği kadarıyla bugün karşı gelebilecek durumda değildir Rusya karşı. Çünkü resmen İran'ı kullanıyor askeri olarak. İran'dan başka Hizbullah veyahut Fatimiler veya Zeynebiler Pakistan'dan veyahut Afganistan'dan getirdiği Rusya'yı resmen onları kullanıyor. Ve Putin gittiği zaman İran'a, İran'dan daha fazla asker istedi. Evet. Onun için burada İran'ın kullanıldığını hissetti. Ama İran'a bence askeri alanda zayıflatıp, ama belki ona başka bir alanda, Suriye siyasi bir alanda, onları Suriye'nin güneyinde, Şam'da ve etrafında güçlendirebilirler. Herkes bilmesi lazım ki İran'ın bu Suriye'nin bu krizinden dolayı ve bu sıkıntılardan dolayı herkes malını satmak üzereyken 3,5 milyar dolarlık alım yapıyor eski mahalleler, tarihi mahalleler Şam'da, Homs'ta ve kısmen Halep'te. Aynen İsrail'in yaptığı gibi büyük, bunların değeri belki 20 milyar dolarlık bir yerler, 3,5 milyara elde ediyorlar. İran'da böyle bir şekilde Suriye'ye yerleştirmeye çalışılıyor. Ama dikkatinizi çekmek istiyorum, nokta var. Çok önemli bir nokta. Suriye'nin bu olayların başlangıcından bu güne itibaren Türkiye'de 2,5 milyon kişi varken bence 3 milyonu da geçiyor. Ürdün'de, Lübnan'da 3 milyonu da geçen göçmenler var. Bunun da bugün diğer Arap ülkelerinde diyelim ki bir yarım milyon kişi olabiliyor. Bugün Avrupa diyor ki uzun vadeyle ben 3 milyon kişi alıyoruz. Bu Suriye'nin boşaltıldığını anlamış olmamız lazım. Yani Suriye 23 milyon, 22 milyonluk halkının yarısı, 10 milyonu Suriye'nin dışına atıldı. Suriye'de Sünni kesimin azaldığını, hatta yok olduğunu gösteren bir harita var önümüzde. Bunu göz önüne almamız gerekiyor. Suriye zaten Suriye'nin içinde 7 milyon kişi yerinden edilip Suriye'deki fazla çatışmalar olmadığı bölgede sığınıyorsa onların gücü de ortada kalmamış. O yüzden bu bir demografik değişimin dışında da bir etnik ve bir mezhebi bir değişim içinde Suriye bugün. Evet. O yüzden İran'ın bu şekilde ona belki bırakılmış durumda Suriye'nin ekonomi bu demografik değişiminde.
Evet, Rusya'nın buradaki etkisini de söz konusu edilebilir mi? Yani İran, Suriye'nin boşaltılması konusunda İran kadar Rusya'nın da böyle bir politika izlediğini söylemek mümkün mü?
Kesinlikle, kesinlikle. En büyük o rolü oynayan bugünlerde, bakınız Rusya girişinden bu yana Suriye'deki ilk değişim, bugünkü şu denizde boğulan gençlerimiz ve çocuklarımız bunlar. Suriye'ye İran girdiği gibi gençler anladılar ki bir daha şey talimat çıktı ki gençleri hepsini sokaklardan topluyorlar askerlik için. Onun için gördüğünüz gibi bu göç edenlerin çoğu gençtir ve bunlar Rusya'nın kasten sivil yerlerinin yani yaptığı saldırıların %85'i sivil yerlere ve sivil yerleşim yerlerinden millet çıktığının en büyük sebeplerinden biri Rusya ve Rusya bu oyunun içinde kesinlikle parmağı var.
Evet. Sami Bey, şimdi Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın Suriye özelinde farklı noktalarda durdukları söyleniyor ama öte yandan da Suriye'nin geleceği konusunda her iki ülkenin de %80 oranında uzlaştığı ifade ediliyor perde arkasında. Nasıl bakıyorsunuz? Mesela Putin'in uçaklarının yaptığı bombardıman, Esed'in yaptığı zulümden çok geri kalmıyor. Yani insan hakları raporlarına da yansıyan bir gerçeklik bu. Siz nasıl bakıyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye konusunda Putin rejiminin, Putin uçaklarının sessiz kalması, katliamlarına sessiz kalmasını?
Burada bir masanın altında bir anlaşma olduğunu ortaya çıktı. Ama buradaki Rusya herhalde düşünmeyin ki Amerika kalkacak da Rusya ile karşı karşıya gelecek Suriye için. Ama muhakkak ki masanın altında bir görüşmeler var ve orada bir anlaşmalar yapıldığı ortada. Ki bugün bu kadar susması, Amerika'nın, Batı'nın susması demek ki bir anlaşma içinde yapılıyor. Bugün Rusya'nın bombaladığı bölgelerde isterse Amerika Ukrayna veyahut Kırım için yaptığı ambargoları arttırabilir. Bakınız hiçbir şey yapılmadı. İkisi de aynı şekilde bugün sivil yerlere Rusya'nın saldırılarda bulunduğu zaman Amerika veyahut Batı pek fazla buna itiraz etmiyorlar. Onun için müşterek bir ortak bir çizgi var, bunun dışında kimse çıkmıyor. Ama burada ortada belli ki birbiriyle bir uyum içinde hareket edildiğini Suriye içinde bellidir. Burada bir tartışma konusu bence yoktur.
Evet. Samir Bey, birazcık da sahadaki yaşanan gelişmelere değinelim. Vaktinizi de alıyoruz ama bir ayı aşkın zamandır Türkmenler bombardıman altında. Havadan Ruslar, işte karadan İran ve Irak milisleriyle Esed çeteleri saldırıyor. Ancak çok fazla ilerlemediği tahmin ediliyor, en azından belirtiliyor. Bu yönde haberler var. Suriye'de sahadaki son durumu özetler misiniz? Özellikle Türkmen Dağı'nda yaşananlar ve Türkmenlerin yaşadığı sıkıntılara ilişkin.
Bakın, Türkmen Dağı adı Bayır Bucak. Hı hı. Türkmen Dağı Bayır Bucak 70'ten fazla köy ve kasaba var. Hı hı. Ve bunun sayısı 400 bine yakın. Bu Türkmen Dağı bir subak gibi durumunda, Suriye'nin kuzeyinin düşmemesi için Türkmen Dağı ayakta kalması lazım. Ama bugün bütün gücüyle hiçbir yere bu kadar asker yerden, bu kadar da biliyorsunuz Mihraç Ural denilen adam da kendisi de buna katılıyor. Ve bizim Bayır Bucağı'nın kalan kısmına da büyük bir saldırı içinde. Ve bugün meydan okuyor bu kişi, meydan okuyor ve gerçekten bizim o kadar üstümüze yerden ve havadan ve hatta denizden düşen füzelerin sayısını size anlatamam. 11 son köyümüz, 11 köyümüz yerle bir edildi Bayır Bucak'ta. Yani ev cami cami, okul yere yaptı bütün bu yapılar ve herkes artık güç etmeye başladı. Eskiden tek tük sağda solda geçinmek isteyen kişiler şimdi hepsi sınıra geliyor. Burada Rusya'nın Bayır Bucağı kadar bu kadar baskı, bu kadar saldırı, bu kadar da insafsızca dünyanın 4 ülkesiyle, hatta Rus 5. Rusya'yla beraber bugün İran, Suriye'nin rejimiyle, Lübnan'ın Hizbullah ile, Irak'ın Ebul Fadl Abbas ile, hatta Pakistan'da ve Afganistan'daki Şii milisler hepsi bugün Bayır Bucak'ta. Ve ona rağmen biz dayanıyoruz. Ama size söylemek istiyorum ve herkes bunun bir kamu duyurusu olsun. Bizde adam kalmadı. Bizde savunacak adamımız o kadar azaldı ki gece gündüz uyumuyoruz. 2 aydan beri bana diyorlar ki bir hal olduk, acaba adamımız yok. ve bizim gücümüz, savaşmaya gücümüz çok var ama adamımız kalmadı. Ona rağmen geçen gün bir demeçte bana Batı'dan sordular. Dediler ki nasıl ayakta durabiliyorsunuz? Biz dedik ki bunlara karşı kendi toprağımızı, kendi namusumuzu, şerefimizi, ailemizi, anamızı, kabacımızı korumaya kalkıyoruz. Onlar gelen, dışarıdan gelenler ölümden korkuyorlar. Biz ölümü seviyoruz. Ama burada ne kadar gücümüz kalıyor bilmiyorum. Biz artık gerçekten ihtiyacımız olan insana azalma var bizim Bayırbucak'ta. Onu maalesef burada televizyonda, radyoda söyleniyor. Belki düşmanımız duymaması gerekiyor ama muhakkak bunun duyulması lazım. Adamımız artık kalmadı. Savaşacak adamlarımız zaten gece gündüz katmadan, yani bir uykusuzuz diyorlar ki bana komutanlar. 200 neredeyse günle kadar geliyor, kaç gün oldu ama 80-90 günde uyumadık diyorlar. Gıda konusunda bir sıkıntımız yok. Allah'a çok şükür Türkiye'deki STK'lar ve halkımızın yardımı bize, maşallah, bize gerçekten büyük bir onur. Ama büyük bir sevgi de gösteriyor. Ama bizde adamın azaldığından dolayı bir büyük bir sıkıntımız var. Bayırbucak düşerse, Suriye'nin kuzeyi giderse, Suriye'nin kuzeyi demek ki YPD ve Salih Müslim'in uzantısına, denize kadar açılmasından korkuluyor. Bir. İki, Türkmen Dağı eğer ele geçerse Rusya'nın veyahut Esad'ın elinde, sağdaki bulunan, doğusunda Suriye'nin bulunan bizim doğumuzdaki vadisi var. Gab vadisine de açılmış oluyorlar. Üçüncüsü, ilk defa bunu size açıklıyorum. Laski'nin kuzeyinde deniz ve karada büyük petrol yatakları ortaya çıktı. Bunlar ben oradayken de gördüm. 24 metreden petrol çıktı ve çok temiz petrolün üstüne kapattılar. Kendim gördüm oradaki petrol kuyuları ve de kuleleri. Bu petrol kuyularının ucu Türkmen Dağı'na kadar geliyor. Denizine kadar, Türkmen yani bayıra ve dağına kadar. Çünkü 100 kilometreye kadar yarı çapı olan bir bölgenin üstündeyiz. Onu da çünkü eğer sahil kısmında bir devlet kurulacaksa, onun adını ne olursa, ister Alevi, ister Nusayri, ister Esedi bilmiyorum ama onların en büyük geliri olabilir ilerideki kendi oradaki petrolden bir devlet kurulursa. Ve bunu bize de yedirmemeye çalışıyorlar. Biz Türkmen Dağı, Bayırbucak, bu petrolden ve bu gazdan hakkımız var. 2,8 trilyon metreküp rezerv çıktı gaz olarak. 8,5 milyar varil rezerv çıktı kuzeyde. Bu herhalde tabii Rusya ile kıyaslanmaz veya İran veya Katar'la, ama böyle bir yere büyük bir geliri olur, büyük bir güç olur ve bunu elimizden de almak istiyorlar ki bu Bayırbucak Türkmen Dağı'nı almakla. Onun için ben her yerde bunu duyurulması gerektiğini ısrarla istiyorum ki, yani üç sebeplerden biridir bu petrol de var.
Çok teşekkür ediyoruz efendim.
Ben de teşekkür ediyorum.
Kıymetli dinleyenler, Suriye Türkmen Meclisi eski başkanı Samir Hafez Bey'e bu değerli katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Suriye eksenindeki değerlendirmelerimizi sürdüreceğiz inşallah. Bizlere yardımcı doçent doktor Halil Kurt Bey eşlik edecekler bundan sonraki Suriye ilişkin ve diğer konulara ilişkin değerlendirmelerimizi. Kıymetli hocam, öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Kıymetli dinleyenler, Suriye krizinde en çok etkilenen ülkelerden birisi hiç kuşkusuz Türkiye. Bu etkilenmenin Türkiye-Rusya ilişkilerinin bozulması ile çok daha derinleştiği muhakkak. Suriye'ye yerleşen Rusya ve onunla Esed'in geleceği konusunda mutabık kaldığı İran, Türkiye'yi Orta Doğu'dan uzaklaştırmaya çalışan bir politika izliyor. O ortak politikalardan biri de Türkiye'yi kendi iç sorunlarıyla meşgul etmek. Orta Doğu haritası yeniden şekillendirirken içerideki terörün hız kazanması, PKK'nın devreye soktuğu hendek siyaseti Türkiye'yi bir anlamda kuşatma operasyonu olarak görülüyor. Bu kuşatma operasyonunun bir parçası olarak değerlendiriliyor. İşte hedeflenen ne? Türkiye Suriye sınırı boyunca bir Kürt bölgesi oluşturmak, Türkiye ile Sünni Arap dünyası arasına bir duvar örmek, Türkiye'yi Sünni Arap dünyasından koparmak olduğu şeklinde siyasi analizlere yansıyan tespitler arasında. Bu hedef doğrultusunda işte Türkiye ile yakın ilişki içerisinde olan Barzani yönetimini de devre dışı bırakmak için bir takım hamleler yaptığını geçmiş programlarımızda sıklıkla vurgulamıştık. Türkiye ile Irak arasındaki ilişkilerin özellikle Türkiye'nin Başika'da asker bulundurmasına Bağdat'tan daha ziyade Tahran ve İran'ın sesinin çok çıkması da yine Türkiye'yi bir kuşatma operasyonu kapsamında değerlendirmek mümkün. Kıymetli hocam, Türkiye-Suriye sınır ekseninde ifade ettiğimiz gibi Rusya ve İran'ın müdahalesiyle yaşananları bir anlamda Türkiye'yi kuşatma operasyonu olarak nitelendiriliyor. Sizin de bu bağlamda değerlendirmelerinizi alarak başlayalım isterseniz.
Evet, şu anda Rusya, İran ve Esed üçlüsü. İran bir taraftan o Şii Hilali gerçekleştirmeye çalışıyor. Rusya Sovyetler Birliği sonrasında Orta Doğu coğrafyasında yeniden boy gösteriyor. Fakat bütün hesaplar bakıldığında Türkiye'nin aleyhine ve Türkiye'yi köşeye sıkıştırmaya yönelik olduğunu görüyoruz. Yalnız burada şunu unutmamak gerekiyor. PYD koridor açmak istiyor ama PYD'nin bu kendi planı, projesi değil. Bunu perde gerisine baktığımızda çok uluslu güçlerin özellikle bir enerji koridoru açma hesabı vardır. Ve bu koridorun da o şekilde kolay kolay etnik temizlikten arındırıldıktan sonra bile o koridorun korunması o kadar da basit değildir. Ayakta kalması kolay değildir. Buradaki hedef ne Kürt halkının menfaati nedir, ne bölgedeki Arapların, Türkiye'nin ve diğer etnik unsurların lehin olan bir şey yok. Fakat 1991 yılında tarihe bir baktığımızda Sovyetler Birliği'nin dağılmasından hemen sonra bakıyoruz. Bu PKK'nın kuruluşundan bugüne kadar yani yaklaşık bir 30 küsur yıllık süre içerisinde iki tane böyle pik yaptığı dönem vardır. Bir tanesi 90'lı yılların başında Sovyetler Birliği dağılmış. Azerbaycan'da, Kazakistan'da, Türkmenistan'da bu enerji, yeraltı, yerüstü kaynaklarının çok uluslu şirketler tarafından paylaşılması söz konusu. Ve ikinci pik yaptığı döneme bakıyoruz. Bu Arap Baharı dediğimiz hadiseyle birlikte Orta Doğu ve Kuzey Afrika coğrafyası yeniden şekilleniyor. İşte 2016 yılında bir masa kurulacak deniyor. Ve Türkiye yine Cizre'de, Sur'da, Nusaybin'de, Dar Geçit'te hendeğe gömülmeye çalışılıyor. Yani kendi iç problemiyle uğraşırken
kurulacak Suriye konusunda veyahut da Orta Doğu şekillendirilecek, evet, şekillendirilirken kurulacak masada yer almasının önüne geçmek.
Veya elini zayıflatmak. Mümkün olduğu kadar sesini çıkartmamak diyelim buna. Ancak şu unutulmamalıdır ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti sadece kendinden yani 78 milyonluk insandan ibaret değildir. Endonezya'dan Fas'a kadar şu anda 1 milyar 800 milyona yakın bütün İslam dünyasının gözünü diktiği ve bütün mazlumların, mağdurların sığınağı olan bir vatan parçasıdır. Yani Irak'ın kuzeyinde Saddam'ın zulmünden kaçan Kürtler de buraya geldi. Ezidiler de buraya geldi. Suriye'den Esed'in zulmünden kaçan sadece Araplar değil, Kürtler, Türkmenler, her etnik gruptan insanlar Türkiye'ye geliyor. Kafkasya'da bir problem çıkıyor. Türkiye, Balkanlardan zulüm gören Boşnaklar Türkiye'ye geliyor. Bu nedenle biz bu vatan parçasını korurken aslında İslam coğrafyasının son kalesi olan bir yeri savunuyoruz. Ve verelim kurtulsun mantığıyla hareket etmek çok basit ve kolaycılıktır. Bu nedenle Hakkari'nin Çukurcası İstanbul'un bir ilçesinden farklı değildir. Yani bu vatanın parçası olarak ve PYD'lilere, PKK'lılara şunu da ifade etmek istiyorum tarihten. Biz Anadolu'yu Kürtlerden almadık. 1071'de Bizans'tan fethettik. Ve o günden bugüne kadar da Anadolu coğrafyası, Diyarbakır'ı da, Mardin'i de, Urfa'sı da bütün Güneydoğu Anadolu, hatta Basra Körfezi'ne kadar olan coğrafyayı biz küffarın elinden fethettik. Selçuklu ve Osmanlı tecrübesiyle de 1000 yılı aşkın bir süredir idare ediyoruz. Bunu şöyle bir örneklemeyle bitirelim.
Araya gitmeden önce şey yapalım.
Bir cümleyle bitirelim. Hı. Mesela Türkiye'den Almanya'ya giden işçilerimiz vardır. Hı. Almanya'da doğurganlık azdır. Bizim Müslümanların, Türklerin daha fazladır. Diyelim ki bir 50 yıl sonra, 100 yıl sonra Berlin'de nüfusun yarıdan fazlası Türk oldu. Onlar da desin ki işte bu Berlin'de birkaç ilde biz Türkistan devleti ilan ediyoruz. Buraya hendek kazıyoruz.
Yedirirler mi bizi?
Yani bir empati yapsınlar. Hı. Tamam, nüfus çoğunluğu var ama yani biz orada yani bir Kürt devletini yıkarak orayı almadık. Yani orası 1000 yıl önce de bir Müslüman diyarıydı ve Türklerin yönettiği bir vatan parçasıydı. Bunu PYD'lilerin, PKK'lıların, onları besleyen ağababalarının, Kandil'dekilerin çok iyi bilmesi gerekir diye düşünüyorum.
Evet, zaten bu Kandil'dekilerin de ve onun siyasi uzantısında tüm Kürtleri temsil etmediğini altını çizmiş olalım. Kıymetli dinleyenler, Orta Doğu'da dengelerin değiştiği, Türkiye'nin de köşeye sıkıştırılmaya çalıştığı bir dönemde Ankara ile Tel Aviv arasındaki görüşmeler çokça tartışıldı bu hafta içerisinde. Özellikle Mavi Marmara katliamı ile başlayan gerimli 5 yılın ardından Türkiye ile İsrail normalleşme sürecine mi giriyor tarzında sorular gündeme geldi. Türkiye bölgede sıkıştırılmasının da etkisiyle dış politikasında, özellikle de İsrail ile ilişkilerinde bir değişikliğe mi gidiyor sorusu çokça tartışıldı. Daha yalın ifadeyle her konjonktürde Filistinlerin yanında yer alan, neredeyse bu anlamda dünyada tek insani politik üreten Türkiye, real politik gerçekler sebebiyle Filistinlileri yüzüstü mü bırakıyor sorusu sorulmaya başlandı. Ancak Başbakan Ahmet Davutoğlu bu yöndeki soru işaretlerini ve endişeleri, kim Türkiye'ye Filistin'e olan desteğini göz ardı ederek İsrail'e yakınlaşıyor derse bize en büyük bühtanı yapar. Biz gece rüyalarımızda bile Filistin'i unutmayız şeklinde net ifadelerle bu kaygıları bir anlamda gidermiş oldu. Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşmesi konusunda netleşen bir durum yok tabii ama o yönde adımlar atıldığını görmek mümkün. Bu da ifade ediliyor zaten siyasetçiler tarafından. Ankara'nın 3 şart kabul edilirse neden olmasın tarzında bir ifadesi var. Özür gerçekleşti. Tazminat konusunda bir ilerleme söz konusu. Geriye Gazze'ye uygulan ablukanın kalkması kalıyor. O konuda da İsrail'in nasıl bir adım atacağı merakla bekleniyordu ki son olarak Netanyahu'nun ablukanın kalkmayacağı yönünde açıklamalarını bir yere not etmek gerekiyor. Tabii İsrail'in ilişkilerin normalleşmesi konusunda istekli olmasının arkasında Akdeniz'de bulduğu doğal gazı batıya ulaştırmanın en ekonomik yolunun Türkiye'den geçmesi ifade ediliyor. Hakeza yine Mısır'ın Doğu Akdeniz'de büyük rezervler bulmasının ardından Mısır pazarının İsrail açısından kapanması, bölgedeki en istikrarlı müşteri olarak Türkiye'yi ön plana çıkartıyor ve Türkiye üzerinden de Avrupa'ya uzanma ihtimali var bu doğalgaz hattının. İsrail'in Türkiye ile uzlaşı araçlarının bir başka nedeni ise gazın bir an önce uluslararası piyasalara ulaştırılması. Bu arada işte Filistin devletini kabul eden ülkelerin sayısının artması ile Doğu Akdeniz'de çıkan doğalgazda Filistin devletinin hakkının olacağı gerçeğinin hukuki bir boyut kazanması da gündemde. Bu da bölgeyi daha hararetli hale getiriyor tabiatıyla. Orta Doğu'daki kavganın en önemli sebeplerinden biri hiç kuşkusuz enerji, doğalgaz keşifleriyle son dönemde Doğu Akdeniz'de küresel enerjinin piyasalarının en önemli bölgelerinden birine dönüşmüş bulunuyor kıymetli dinleyenler. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nin Jeolojik Araştırma Kurumu 2013'te Doğu Akdeniz'de Suriye, İsrail, Mısır, Kıbrıs açıklarında tam 3 trilyon 450 milyar metreküp doğalgaz bulunduğunu açıkladı. Bunun tüm bölge ülkelerinin kaderini ve Orta Doğu'daki dengeleri etkileyebileceğinin altı çiziliyor. Onlarca ülkeden yüzlerce savaş gemisinin de Doğu Akdeniz'de doluşmasını da bu enerjiyle izah ediliyor. Kıymetli hocam, şimdi İsrail'in Türkiye ile ilişkilerini normalleştirme arkasında enerji olduğu dillendiriliyor. Sıklıkla bu ifade ediliyor.
Evet.
Hatta bu konuda elini çabuk tutmak istemesini, İsrail'in doğal gazını Avrupa'ya satmak için acele ediyor. İşte özellikle kurulacak olan İsrail devleti, Filistin devletinin de buradan hak iddia etmesinin önüne geçmeye çalışıyor bir an önce. İsterseniz genel anlamda Orta Doğu'daki bu kavganın, bu büyük kavganın enerji boyutuyla belki değerlendirmesini yapmanızı istirham edelim sizden.
Şimdi İsrail Doğu Akdeniz'deki doğal gaz üretimine geçtiğimiz yıllarda başladı. Zaten oradan kendi iç tüketimine yönelik bir üretim yapıyor.
Evet.
Fakat yeni yeni alanların keşfedilmesiyle bunun dünya piyasalarına sunulması ya sıvılaştırılarak LPG olacak ki bu çok büyük yatırımlar isteyen ve boru hattına göre çok da ekonomik olmayan bir yol. Öbür türlü de Türkiye dışında başka bir alternatif yok zaten.
Evet.
Yani Anadolu üzerinden ki Türkiye'de büyük bir pazardır ve Balkanlara Avrupa'ya ulaştırılması. Ancak gözden kaçan bir nokta daha var. Amerika zımnen de olsa bir taraftan Suriye içerisine Rusya'yı getirerek, bir taraftan İran, PYD, Rusya üçlüsü, diğer yandan Türkiye'nin bütün çevresinin ateş çemberiyle sarılmış olması, Sisi darbesiyle Mısır'la ilişkilerinin bozulmuş olması, Libya'da ki en çok ticaret yaptığımız bir partnerimiz mevcut bir devlet yapısının olmaması, birkaç tane çok başlı yönetimin olması, Türkiye'yi gerçekten son yılların en sıkışmış bir görüntü vermesine neden oldu. İşte İsrail'in bir de böyle özelliği vardır. Yani sizi hani böyle bazı tüccarlar vardır.
Daraldığınız yerde.
Çiftçinin malını en sıkıştığı anda gidip almaya çalışır onu en düşük fiyattan satın almak için. Şu anda Türkiye'nin bu durumundan da biraz faydalanmak istiyormuş görüntüsü var İsrail'in. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Ancak iş geliyor. Filistin ablukasında düğümleniyor. Filistin'e ablukanın kaldırılması bir yana, Mısır'a açılan o Gazze tünelleri bir nefes borusuydu. Sisi yönetim ve İsrail yönetimi anlaşarak bu tünellere su pompaladılar ve o nefes borusunu da tıkamaya başladılar. Yani Filistin'de tabiri caizse yavaş ölüm var şu anda.
Evet.
Yani böbrek hastası diyalize giremediği için ölüyor. Çok basit hastalıklardan insanlar ilaç bulamadığı için hayatını kaybediyorlar. Yani bunun çığlığını da dünyaya duyuracak hiçbir ne iletişim hattı kaldı ne de fiili olarak.
Yani bir fanusa sokulmuş pozisyondalar Gazze'de.
Yani düşünün ki 1,5 milyon insanın hapsedildiği dünyanın en büyük hapishanesi. Yani denize kıyısı var. Yani belli bir noktaya kadar gidip balıkçılık yapamıyor. Yani İsrail hücum botları sıkıştırıyor.
Yani abluka o demek. Yani ambargonun şey. Haricinde bir anlam ifade ediyor. Yani karadan, havadan, denizden yani, kuşatılmışsınız. En ufak bir şey girip çıkamıyor.
Filistin'e siz insani yardım malzemesi gönderiyorsunuz. Gıda, giyecek. Yani dünyanın var mı böyle bir şey dünyada? Bir örneği var mı? Yani bunu sokamıyorsunuz. İsrail'in ablukası yüzünden. Bu nedenle abluka birinci konu. İkincisinde Yahudilerin en büyük problemi şu anda İsrail ve Siyonistleri. Bizim Münbit Hilal dediğimiz Filistin'den başlayıp bizim Güneydoğu Anadolu bölgesini içerisine alıp Basra Körfezi'ne kadar geçen o Münbit Hilal içerisinde fazla nüfus istemiyorlar. Hı hı. Ve Suriye'deki insanların yerini yurdunu terk edip başta Türkiye olmak üzere Ürdün, Lübnan ve bugün de Batı ülkelerini yollarına düşmesinin bir sebebi de bu. Çünkü tarih boyunca buralar hem toprakları verimli olmuş hem de nüfusu sürekli artıp dünya coğrafyasına yayılmıştır. Ve İsrail buranın insansızlaştırmasını istiyor. Hem Filistin'in hem Suriye'nin.
Ya Samir Hafez Bey de onun altını çizdi. Yani Suriye boşaltılıyor. Çok büyük bir tehlikenin altını çizerek
uyararak söyledi. Suriye boşaltılıyor. Özellikle Sünnilerden arındırılıyor ifadesini kullandı. Yani Batı'nın da bu anlamda sessiz kalması ve Suriye politikasını İsrail'in kaygılarıyla örtüşüyor bir anlamda. Veyahut en azından projesiyle örtüşmesiyle izah etmek mümkün.
Şöyle düşünelim. 20 milyondan fazla bir Suriye nüfusu var. Bunun %10'u Nusayri, %10'da Türkmen, Kürt ve diğer unsurlar diyelim. %80 Sünni Arap var. Hı hı. Ve bu %80 Sünni Arap'ı siz milyonlarcasını bu ülkeden çıkarıyorsunuz. Ve burada Mevlana Hazretleri'nin bir sözü hatırıma geldi. Bir yaş ağacın dalına güneş ışınları vurunca o ışınlar orada meyve verir, tomurcuk verir. Ama kuru bir dala güneş ışını vurunca o daha da kurur. Eğer siz yerinizden, yurdunuzdan koparılmış, savrulmuşsanız o gelen güneş ışınları sizi kurutuyor. Göçmenlik böyle bir şeydir. Kültürünüzden kopuyorsunuz. Artık kızınıza, çocuğunuza, torununuza hükmedemezsiniz. Evet. Yani yitik bir nesil olacaktır bu göçmenler ve muhtemelen de kahir ekseriyeti geri dönemeyecektir Suriye'ye. Ve tam da bunu istiyorlar zaten. Yani bir gün barış masası da kurulsa, birileri enerjiyi paylaşacak, birileri siyasi rant elde edecektir. Belki İran'ın derdi Esed rejimidir, Rusya'nın derdi orada bir üst kurmaktır, Orta Doğu'da etkinliğini arttırmaktır vesaire. Ama orada giden insanlar adeta dalından, yani kökünden koparılan bir ağacın dalı gibi her geçen gün biraz daha kuruyacaklar. Yani yitik bir nesil olacaklar onlar. Bunu da göz önüne bulundurmak gerekiyor.
Evet. Şimdi Rusya'nın enerji bağlamındaki hedefleri noktasında belki şimdi Samir Bey de Laski açıklarında yeni bir petrol bulunduğunu söyledi ama bunun örtbas edilmeye çalışıldığını ve ileride kurulacak işte bir Esed rejimini, bölgesel anlamda bir Esed rejimini, Nusayri rejiminin bundan istifade edeceğini söylemişti. Rusya'nın doğal enerji anlamındaki çıkarlarıyla İsrail'in enerji anlamındaki çıkarlarını yan yana getirdiğiniz zaman bir çakışma söz konusu mu yoksa bir işbirliği söz konusu mu yoksa Rusya'nın Orta Doğu'da bulunmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi de enerji mi? Ne dersiniz?
Elbette ki enerji. Hı-hı. Yani bunu göz ardı edemeyiz. Fakat Rusya enerjiye ihtiyacı olan bir ülke değil. Enerjiyi kontrol etme arzusunda olan bir ülke. Hı-hı. Yani Van'a sizin elinizdeyse siyasi olarak da güç sizde demektir. Ben şöyle bir fikir iler sürüyorum daima. Mesela Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan gibi Orta Asya ve Kafkas Cumhuriyetleri Müslüman ve Türk devletleridir. Bunlar istedikleri kadar bağımsız olsunlar. Yeraltı ve yerüstü zenginliklerini Çin ve Rusya dışında bağımsız kaynaklardan dünya piyasasına ulaştıramıyorlarsa ekonomik olarak bağımsız sayılmazlar. İşte Bakü-Tiflis-Ceyhan hattı Azerbaycan'ın enerjisini dünya pazarlarına sunduğu bir hat idi. Bakın Rusya buralarda da yakın bir gelecekte bir karışıklık çıkaracaktır. Orta Doğu'ya gelmesinin yegane sebebi aylardır konuşulan Doğu Akdeniz'deki bu doğal gaz rezervlerinin işte o Nusayri bölgesinden geçmek zorunda kalacaktır. Yani haritaya baktığınızda işte Filistin Gazze şeridi, İsrail'in o Eriha bölgesi, arkasından işte Lübnan, Suriye ve Türkiye'ye geçecektir. Bunun başka güzergahı yok.
Evet.
Rusya Laskiye civarında kendine bağlı bir uydu yönetim kurdurabilirse oradan geçecek petrol ve gaz hatlarını bir şekilde kontrol altına almayı düşünüyor. Hatta ve hatta PYD koridorunu başarabilirse İran kuzeyindeki devasa yeni keşfedilen doğal gazın da Laskiye civarından Akdeniz'e indirilmesini sağlayacaktır. Ve bir diğer Samir Bey'in de ifade ettiği gibi bu Laskiye'nin o bayır bucak bölgesinde zengin fosil enerji kaynaklarının olduğundan da söz ediliyor. Ama Rusya sadece Laskiye bölgesindeki yeraltı kaynakları için bu kadar riski göze almaz. Yani buradaki konu mevcut dünya pazarlarına sunulan petrol ve gazın denetimini elinde bulundurabilmek.
Evet, yani belki genel anlamda alternatif güzergahları, alternatif rezervleri devre dışı bırakılması şu anda enerjide önemli bir aktör.
o bu pozisyonunu kaybetmek istemiyor. Batı da çeşitlendirmek istiyor enerji kaynaklarını. Belki Amerika'nın da bu anlamda bir projesi var. Yani İsrail üzerinden evet. Türkiye ve Batı'ya ulaştırılacak enerjiyle hem Batı'nın bu ihtiyacını, Rusya'ya olan ihtiyacın mahkumiyetini ortadan kaldırmak, hem de ileriki vadede çıkacak gazın miktarı ile alakalı ama Rusya'nın pozisyonuna İsrail'i sokmak yani.
Elbette. Yani onlar öyle ya da böyle İsrail ve Amerika bir kanadı oluştururken İran, Rusya ekseni ise başka bir kanattadır ve Doğu Akdeniz enerji kaynaklarının paylaşımı konusunda bu iki güç de bir şekilde karşı karşıya geleceklerdir. Evet. Ama bugün ama yarın. Fakat unutulmamalıdır ki petrol, gaz yüzünden geçmişte çok büyük savaşlar, kargaşalar çıkmış. Hatta İngilizlerin bir sözü vardır. Bir damla petrol, bir damla kan. Yani niçin bu bölgede bu kadar çok kaos, gözyaşı var diyoruz? Biz hep etnik, dini bir takım sebepler vardır elbette ama daha da perdenin gerisinde dünyanın biz ulaşım yollarını damarlarına benzetiyoruz. Enerjiyi de bu damarlarda dolaşan kan gibidir.
Evet, kıymetli hocam, şimdi Türkiye'nin İsrail'e normalleşiyor yönündeki haberler tabii Türkiye gündeminde olduğu gibi Arap kamuoyunda da bir hayli dikkat çekti. Şimdi bu habere yaklaşım iki türlü oldu. Bir Yeminli Türkiye düşmanı çevre var Arap dünyasında, özellikle bu işte Arap Baharı'ndaki yenilen veyahut da rejimleri temsil eden, onun arkasındaki halk kesimini temsil eden gruplarda işte bir sevinç çığlığı oldu. İşte Türkiye'nin İsrail davasını sattığı yönünde bir söylem geliştirildi. O öbür tarafında işte bu anlamda Türkiye'ye güvenen çok daha geniş halk kesimlerinde ise Türkiye'nin Filistin'i satmayacağı, yani tırnak içerisinde, yönünde haberler, yorumlar yayınlandı, ifade edildi. Diyeceğimiz bir hassas mevzudur Filistin konusu. Elbette. Türkiye'nin de umarız bu anlamda İsrail'e çok fazla güvenmez. Çünkü İsrail'in şimdiye kadar verdiği hemen hemen hiçbir sözü yerine getirmediği vurgusu yapılıyor. Kalan vakitlerimizi kıymetli hocam, yani bu siyasi boyutuyla alakalı mülahazamızın ardından şimdi Rusya uçak düşürme hadisesinden sonra Türkiye'nin iç dinamikleriyle de oynuyor. Bu anlamda işte Selahattin Demirtaş'ın HDP Genel Başkanı'nın, eş başkanının ziyareti konusundan da anladığımız kadarıyla daha sonradan verdiği demeçlerden de işte bu PYD unsurunu ve hatta PKK'yı da destekleyeceği yönünde ifadeleri var. Öbür taraftan yine Türkiye'yi ilk kuşatılması anlamında Azerbaycan'la Ermenistan arasında bir sıkıntı yaşanıyor. Yapılan açıklamalarda işte Ermenistan'dan yapılan açıklamalarda artık Azerbaycan'la bir savaş durumunda olduğu ifade ediliyor. Yine bu bağlamda Rusya'nın Ermenistan'la işte ortak hava sistemi kurdukları yönünde haberler yayınlanıyor. Yani her taraftan bir kuşatılmışlık söz konusu. Ermenistan-Azerbaycan ilişkileri ve onun Rusya şemsiyesi altında gerçekleşen boyutuyla neler yaşanıyor Kafkasya bölgesinde?
Evet, birkaç soru birden oldu. Evet. Tek tek isterseniz şöyle cevaplayayım. Lütfen. Türk-İsrail ilişkileri Kenan Evren'in bu askeri darbesi döneminde bile ne zaman ki İsrail Filistinlere yönelik bir baskı, zulüm uyguladı. Yani Türkiye'de ben hatırladığım son 30 yıllık siyasi iktidarlar, sol koalisyonlar bile gelse hep Filistinlerden yana olmuştur. O konuda bu bazen keskin, bazen yumuşak bir üslup olmuştur ama Filistin'den yana. Rusya'nın bu Azerbaycan ve Ermenistan ilişkilerindeki tavrına gelecek olursak, zaten 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılıp Azerbaycan ve Ermenistan bağımsız iki devlet olduğunda Karabağ bölgesi içerisinde, ki Karabağ bir hanlıktı, özel bir vilayetti, Karabağ'ın Dağlık Karabağ bölgesinde 1823'ten başlayarak Ruslar orada bir Ermeni nüfus iskan etti ve özerk bir bölgeydi. 1991 bağımsızlığından hemen sonra Karabağ Hocalı katliamını meşhur yaparak şu andaki Azerbaycan topraklarının %15'ini işgal etmiş durumda ve Azerbaycan fiili bir ateşkes olmakla birlikte hala kendi topraklarının işgal altında olduğunu belirtiyor. 2013 yılı rakamlarına göre Azerbaycan silaha Ermenistan bütçesi kadar para yatırdı. Yani Azerbaycan için olmazsa olmaz bir kırmızı çizgidir. Hı hı. Dağlık Karabağ bölgesi. Rusya ise Bakü Tiflis Ceyhan boru hattını sabote edebilmek için Ermenistan'a helikopterler veriyor, füzeler veriyor ve o Dağlık Karabağ meselesini kaşıyarak Karabağ bağlamında Ermeni-Azeri çatışması çıkarıp o bölgeye gelip Bakü Tiflis Ceyhan boru hattının petrol akışını da tehlikeye sokarak dünya piyasasındaki petrol arzını azaltıp fiyatları bir miktar yükseltmek istiyor. Çünkü petrol fiyatları 140 doların altına indi. Bu Rusya için
yani maliyet fiyatı demek.
Çanların yani. Çalması demektir. Hı. Yani Rusya şu an Ermenileri birazcık tahrik ediyor. Azeriler buna mukabelede bulunsun ve o bölgeye geldikten sonra da hedef yani Karabağ meselesi Azerilerle Ermeniler arasındadır ama Rusya'yı ilgilendiren konu oradan Hazar petrollerinin Akdeniz'e inmesini engelleyecek bir takım şeyler çıkaracaktır. Yani Rusya'nın ana hedefi budur. Hı hı. Kafkaslar'da. Çünkü son bir cümle olarak şunu ifade edelim. Sovyetler Birliği dağılmıştır ama bugün Beyaz Rusya, Belarus, Ermenistan, Kırgızistan, Tacikistan gibi ülkeler her ne kadar bağımsız olsalar bile %90 oranında Rusya ile iş tutarlar. Mesela Rusya gaz göndermesin, Belarus soğuktan donar. Ona ödeyecek parası da yok doğru dürüst. Ermenistan her şeyle Rusya'ya bağlıdır. Yine Müslüman Türk Cumhuriyeti olarak bildiğimiz Kırgızlar ve Tacikler de ekonomik olarak Rusya'ya bağlıdır ve her aileden bir kişi Tacikistan'da Rusya'da çalışıyor. Bu nedenle ya bunlar hem Türk hem Müslüman nasıl Rusya'yla aynı kare içerisinde yer alıyor, Türkiye'nin yanında yer almıyor diye düşünebilirsiniz. Fakat onlar gırtlağına kadar Rusya'yla ekonomik bağımlılık içerisindedir. Bunu da ayrıca bilmemiz gerekiyor.
Evet, çok teşekkür ediyoruz hocam. Gerçekten de hem doğumuz hem batımız derler ya böyle inanılmaz ateş topu halinde. Umarız sağ salim çıkılır bu krizler İnşallah. Sürecinden. Kıymetli dinleyenler, bir dünya gündemi programımızın daha böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın efendim.